Ayrım 36.
Nasıl yürütme bir yetki değil, görev sayılarak yasama karşısında denk olmayan bir konuma itilmişse, meclislerin denetim, millet meclisinin de düşürme olanakları karşısında yürütmenin bu silahı oldukça etkisizdir. Burada bir kez daha tarihsel meclis üstünlüğü anlayışının izleri ve yürütmeye duyulan çekingenlik kendini belli etmektedir. İşte fesih yerine seçimlerin yenilenmesi formülünün yeğlenmesi bununla ilgilidir. Çünkü fesih durumunda bu kararın alınmasıyla birlikte milletvekillerinin üyelik sıfatları derhal son bulup meclise dağıldığı halde seçimlerin yenilenmesi mekanizmasının çalıştırılması durumunda yeni meclisin seçim sonuçları kesinleşinceye kadar mevcut meclis ve üyeleri göreve devam ederler. Bu veriler ışığında 1961 Anayasası'nın yasamaya belli bir üstünlük tanıyan bir parlamenter rejim ya da yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemi getirdiği söylenebilir. Daha genel bir bakışla 1961 Anayasası'nın egemenliğin kullanılmasına ilişkin yaklaşımının bölüştürülmüş bir iktidar anlayışı olduğu açıkça ortadadır. Bu demokratik ve özgürlükçü tutumu gölgeleyen öğe ise askeri gücün yer yer sivil otorite ile ortaklık ve yetki paylaşımı içine girmeye başlamasıdır. Bölüştürülmüş iktidar olgusu anayasanın iktidarın sınırlanması ve denetlenmesine ilişkin esasları incelenirken daha da iyi anlaşılacaktır. D. Sınırlama denetleme. İktidarın sınırlanması ve denetlenmesinin kalkış ilkesi anayasanın üstünlüğü kuralıdır. 1961 Anayasası bunu açıklayıp güvenceye bağlamıştır. Anayasanın 8. maddesini daha mantıklı bir sıraya dizmek için fıkralarının yerini değiştirirsek ilkeler şöyle açıklanabilir. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Fıkra 2. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Fıkra 1. Anayasanın üstünlüğü genel ilkesinin ikinci ve daha somut aşaması şu kuraldadır. Millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Madde 4 Taksim 2. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Madde 4 Taksim 3. Anayasanın üstünlüğü ilkesinin insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin madde 2 ve temel hak ve özgürlüklerin güvenceleri ve yaptırımları nelerdir? İktidarın sınırlanması ve denetlenmesi nasıl gerçekleşecektir? Bu frenleri hukuki, yargısal ve fiili, sosyopolitik karakterliler olmak üzere başlıca iki ana kümede toplamak mümkündür. Anayasanın üstünlüğünün hukuki açıdan önemli sonucu anayasanın katılığı ilkesidir. Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Teklifler ivedilikle görüşülemez. Kabul için meclislerin ayrı ayrı üye tam sayılarının 3'te 2 çoğunluğunun oyu gerekir. Madde 155. Devlet şeklinin cumhuriyet olduğunu bildiren hüküm değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Madde 9. Anayasa Mahkemesi anayasayı değiştiren yasaların biçim ve esas yönünden denetimi yetkisini kendinde bulmuş, böylece tali kurucu iktidarın asli kurucu iktidarı oranlı sınırlı yetkili olduğuna, anayasa değişikliklerinin anayasanın esprisine, özüne ve başlangıcındaki felsefeye aykırı olamayacağına hükmetmiştir. Hukuki güvence ve yaptırımlar en geniş boyutlarıyla yargısal alana ilişkindir. Bunlar üç kalemde özetlenebilir. Birincisi, herkese tanınan yargısal hak ve güvencelerdir. Hak arama özgürlüğü, madde 31, tabii yargı yolu, madde 32, cezaların yasallığı ve kişiselliği, madde 33, ispat hakkı, madde 34 ve benzerleri. İkincisi, doğrudan doğruya yargı erki ile ilgili düzenlemelerdir. Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılması, madde 7, mahkemelerin bağımsızlığı, madde 134, duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması, madde 135 ve yeni bir organ olarak Yüksek Hakimler Kurulu, YHK. Üyeleri yargıçlar arasından Yargıtay Genel Kurulu, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilen bu kurul, hakimlerin bütün özlük işleri hakkında karar vermeye yetkilidir, madde 143-144. Böylece yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatı esaslı bir şekilde sağlanmış olmaktadır. Üçüncü katkı hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak devletin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlanmış olmasıdır. Bu da İdari yargı, seçim yargısı ve anayasa yargısı olarak üçe ayrılır. İdarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz. Madde 114 Taksim 1. Bu denetim esas olarak Danıştay tarafından yerine getirilir. Türkiye'de ilk defa olarak anayasallaştırılan seçim yargısına gelince, seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Bütün seçim uyuşmazlıkları da üyeleri yargıçlardan oluşan Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin karara bağlanır. Madde 75. Anayasa yargısı ve Anayasa Mahkemesi anayasanın en büyük yeniliklerinden biridir. 15 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan bu yüksek özel mahkemenin üyeleri değişik organlarca seçilir. Yargıtay 4, Danıştay 3, Sayıştay 1, Millet Meclisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2, Cumhurbaşkanı 2. Mahkemenin esas görevi yasaların ve meclis iç tüzüklerinin anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Norm denetimi. Anlaşmaları onaylayan yasalar ve kural olarak meclislerin kararları denetim dışıdır. İstisnai olarak yasama dokunulmazlığının ve üyeliğinin kaldırılması kararlarına karşı dava açılabilir. Yüksek mahkeme pratikte iç tüzük değişikliği niteliğinde gördüğü meclis kararlarını da denetime almıştır. 1971'de anayasaya konan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin denetimi de Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Mahkeme bu denetimleri iptal davası, soyut norm denetimi ya da itiraz, somut norm denetimi yoluyla gelen davalar üzerine başlatır. Mahkeme kararları kesin olup devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin diğer görevleri arasında en önemlileri siyasal partileri denetlemesi ve bunlarla ilgili kapatma davalarına bakması ile Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılama görevidir. Anayasanın getirmiş olduğu yargısal güvence ve denetimler ağından da anlaşıldığı gibi sistemin gözde organı yargıdır. Bu anayasadan siyasal karar organları kayıplı, yargı ise karlı çıkmıştır. En kayıplı da egemenliğin tek ve gerçek kullanıcısı olmuş olan TBMM'dir. Bir kez daha bu yeniliğin devlet iktidarının bölüştürülmesi, sınırlanması ve denetlenmesi açısından büyük değer taşıdığı söylenmelidir. Fiili güvence ve yaptırımlar hukuk ötesi alanla, sosyopolitik yaşamla ilgilidir. Anayasa, sivil toplum canlılığının odak noktaları olan gönüllü kuruluşları, dernekler, sendikalar, vakıflar, partiler ve benzerleri ve meslek kuruluşlarını, odalar, birlikler ve benzerleri hukuki güvencelere bağlarken toplumsal ve siyasal çoğulculuğu da beslemiş oluyordu. Anayasa bir yandan kendini yurttaşların uyanık bekçiliğine emanet ederken bireyi, öbür yandan kamuoyunun serbestçe oluşumu ilkesini, madde 26 benimserken de toplumu eylemli güvenceler saymıştır. Bu arada TRT ve üniversiteler özelleştirilerek kamuoyunun serbestçe oluşumu ya da gerçeğin özgürce aranması gibi demokratik, liberal değerlerin hizmetine sokulmuştur. Nihayet anayasa direnme hakkından dahi söz etmiştir. Başlangıç. 3. Uygulama. 1961 Anayasası döneminde siyasal hayat, kurumlar pratiği, anayasa değişiklikleri ve anayasanın sonu alt başlıkları burada ele alınacak başlıca konulardır. A. Siyasal hayat. 1961 Anayasası altında siyasal hayatın temel özellikleri birbirleriyle örtüşen ya da çelişen şu dört noktada toplanabilir: demokratikleşme, istikrarsızlık, kutuplaşma ve sivilleşememe. Demokratikleşme, sivil toplumun güçlenmesinde ve siyasal hayatın çeşitlenmesinde kendini göstermiştir. Düşünce, basın, yayın, dernek, toplantı, sendika, siyasal parti faaliyetlerinde görülen büyük canlanma bunun kanıtıdır. Rejim ve demokrasi sorunları konusunda anayasa önemli rahatlamalar getirmiş olduğu için kalkınma stratejileri ve sınıfsal çıkarlar gibi sosyal içerikli sorunlar iyice gündeme giriyor, demokratikleşme somut ve toplumsal bir çerçeveye oturmaya başlıyordu. İstikrarsızlık bu dönemin bir başka özelliğidir. Siyasal hayattaki istikrarsızlıkların iki ana göstergesi vardır. Birincisi, karma hükümetler olgusudur. 1961 ve 1965 ve 1974-1980 dönemleri koalisyon ve azınlık hükümetleriyle, yani değişik ve hatta çelişik çıkarları uzlaştırmaya çalışan kırılgan yönetimlerle geçirilmiştir. Siyasal istikrarsızlığın ikinci boyutu askeri müdahale girişimleri ve yarı askeri ya da askeri rejimlerin doğmasıdır. Kutuplaşma ile kastedilen radikal sol ve radikal sağ uçların çatışması ve bundan doğan gerilimlerin yönetim katında da kendisini göstermesidir. 1975'ten sonra S. Demirel başkanlığında kurulan iki milliyetçi cephe hükümeti kutuplaşmanın doruk noktalarını oluşturmuştur. İki büyük merkez partisinin AP ve CHP rejimin ortak paydalarında birleşmemeleri siyasal uzlaşma yerine siyasal çatışmaların gündemi belirlediği bir tablo yaratmıştır. Sivilleşememe rejimin ve siyasal hayatın bir başka handikapıdır. Özellikle 1961-1965 dönemi sivilleşme açısından son derece sancılı geçmiştir. 15 Ekim 1961 genel seçimlerinden CHP %36,3, DP'nin mirasçıları olan AP %34,8 ve Yeni Türkiye Partisi %13,7 toplam %48,5 oyla çıkmışlardır. Silahlı Kuvvetler Birliği adlı güçlü bir junta durumdan tedirgindi ve yönetime yeniden el koyma kararı almıştı. Sonuçta bir Çankaya Protokolü ile uzlaşmaya gidildi. AP'nin Cumhurbaşkanı adayı Profesör Başgil'in çekilmesi, C. Gürsel'in tek aday olması ve seçilmesi, İ. İnönü'nün başkanlığında hükümet kurulması konusunda devlet başkanı, parti başkanları ve genelkurmay başkanı anlaşmaya vardılar. CHP-AP zoraki koalisyonu da buradan doğdu. Bundan sonraki ikinci İnönü karma hükümetinin kurulmasında da CHP, YTP, CKMP ve bağımsızlar ordunun rolü olacaktı. Bu arada İnönü hükümeti, Talat Aydemir önderliğindeki iki darbe girişimini 21-22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 atlatmak için epey uğraşmak zorunda kalacaktı. Yarı askeri ya da askeri rejimlerin ortaya çıkışı, istikrarsızlık ve sivilleşememenin hem göstergeleri hem de sonuçlarıdır. Bunlardan birincisi 12 Mart rejimi denen ara dönemdir. TSK adına Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tarafından verilen muhtırada 12-3-1971, parlamento ve hükümetin tutumları yüzünden ülkenin anarşiye sürüklendiği, reformların yapılmadığı ve cumhuriyetin ağır bir tehlikeyle karşı karşıya geldiği belirtiliyor. Madde 1. Partiler üstü ve anarşiyi durdurup reformları yapacak güçlü bir hükümetin kurulması isteniyor. Madde 2. Bunlar yapılmadığı takdirde TSK'nin yönetime doğrudan el koyacağı bildiriliyordu. Madde 3. 14 Ekim 1973 genel seçimlerine kadar süren bu ara rejimde parlamento ve ordu destekli hükümetler Erim, Melen ve Talu görev yapmış, parlamento ve siyasal partiler feshedilmemiş olmakla birlikte aslında ülke sıkı yönetimle ve yarı askeri bir rejimle yönetilmiştir. 12 Mart rejiminden çıkışta da ordu etkisi kendini göstermiştir. Cumhurbaşkanlığını ordunun adayı olarak gösterilen kişi, muhtıracı komutanlardan olup Genelkurmay Başkanlığından ayrılmış ve Cumhurbaşkanı seçilmek üzere Cumhuriyet Senatosu'na kontenjan senatörü atanmış olan emekli orgeneral Faruk Gürler'di. Formülü uygulayan ve atamayı yapan Cumhurbaşkanı C. Sunay da eski bir Genelkurmay Başkanıydı. Gerçi TBMM çoğunluğunun karşı koyması üzerine Gürler Cumhurbaşkanı seçilemedi. Ama yerine bulunan ve seçilen uzlaştırıcı isim de yine eski bir askerdi, F. Korutürk. Böylece 1961 Anayasası döneminin 3 Cumhurbaşkanı da asker kökenli kişiler olmuş oluyordu. Gürsel, Sunay, Korutürk. Bu tarihten sonra bir süre azalan ordu etkisi 1978 sıkı yönetimiyle birlikte yeniden kendini duyurmaya başladı. Bu süreç 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle sonuçlanacaktır. Bununla parlamento, hükümet ve sonra da partiler dağıtılıp feshedileceği için kurulan ve 3 yıl sürecek olan yeni düzende tam anlamıyla bir askeri rejim olacaktır. B. Kurumlar pratiği. Basit ve çoğunlukçu bir demokrasi tasarlamış olan 1924 Anayasası'ndan sonra çok odaklı bir demokrasiyi hedefleyen 1961 Anayasası'na intibak kolay olmayacaktı. Zorluğu arttıran bir başka noktada DP çizgisinin anayasa yapımında dışlanmış olması, anayasanın uygulanması işinin ise büyük ölçüde bu çizginin takipçisi olan ve kolay yönetim alışkanlıklarını sürdürmek isteyen AP'nin omuzlarına düşecek olmasıydı. Nitekim AP Genel Başkanı bu sıkıntısını 1969'dan sonra Bu anayasa ile devlet idare edilemez sözleriyle dile getirecektir. Yasama organından başlarsak burada ilkin çift meclis sisteminin uygulamada kendinden bekleneni, ılımlılık, denetim, denge ancak bir ölçüde verebildiği ama daha çok yasama faaliyetini hantallaştırmak gibi bir sonuç doğurduğu söylenebilir. Ayrıca meclislerin toplantı yeter sayıları, salt çoğunluk, toplanmayı ve karar alınmasını güçleştiriyor, çalışmaları baltalamak isteyenlere fırsat veriyordu. Pratikte Cumhurbaşkanı seçimindeki kilitlenmeler de ciddi bir sorun yaratmış, bunu açacak anahtarlar anayasada bulunmadığından 1980 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuç vermemiş, bu durumda 12 Eylül müdahalesini kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Bu üç örnekle ilgili tıkanıklıklara çözüm getirmek isteyen 1982 Anayasası, ikinci meclise yer vermeyecek, yeter sayıları düşürecek, madde 96 ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde dördüncü turda da sonuç alınmaması durumunda TBMM seçimlerinin yenilenmesi yaptırımını getirecektir. Madde 102 Taksim 3. Yürütme ile ilgili sorunların başlıcaları bir takım şikayetler biçiminde dile gelmiştir. Bunların en önemlisi yürütmenin bir yetki değil görev sayılarak zayıflatılmış olduğu iddiasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin AP iktidarı döneminde çıkartılan ve özellikle ekonomik hayatla ilgili bazı yasaları yetki devri niteliğinde görüp iptaliyle birlikte yürütme organının güçsüzlüğü tezleri doruğa ulaşmaya başlamıştır. Yürütme alanında zor alışılan ya da alışılmak istenmeyen bir başka uygulama üniversitelerin ve TRT'nin özerkliğidir. Bu iki kurum 1970'lere kadar oldukça özerk ve tarafsız bir şekilde davranmışlar ancak haklı haksız devlet içinde devlet olmakla da suçlanmışlardır. Yürütme pratiğinde bir başka dikkat çekici nokta Cumhurbaşkanı'nın sembolik statülü ve pasif bir konumda tutulmuş olduğu görüşünden kalkan yakınmalardır. Özellikle seçimlerin yenilenmesi mekanizmasının çalıştırılmasına olanak bulunmayışı, yaklaşan ve artan krizlerin giderilemeyişinde başlıca nedenler arasında sayılmıştır. Yargı pratiği zaten en sürtüşmeli noktalardan biri olmaya adaydı. Bağımsızlaştırılmış yargının siyasi ve idari bütün karar organları üzerinde denetimle yetkilendirilmesi, iktidarlar için hazmı kolay bir yenilik değildi. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay pratiğinde bu dönemde bir önemli alan dışında sıkı yönetim ilanı, denetlenmeyen norm ve karar hemen hemen kalmadı. Mahkeme kararlarının anayasaya ve hukuka uygunluğu tartışması ayrı bir konudur. Burada özellikle dikkat çekilmek istenen husus, yargısal denetimin iktidar güçleri başta olmak üzere bazı çevrelerde yarattığı tedirginliktir. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajını iptal eden, af yasası kapsamını genişleten ya da anayasayı değiştiren yasaları esastan denetleyen kararları en büyük tepkileri davet etmiş, mahkemenin TBMM'nin yerine geçtiği ve hakimler hükümeti oluştuğu yolunda görüşler seslendirilmiştir. Özgürlükler pratiği daha da depremli bir zemin oluşturacaktır. İlk defa olarak 1961 sistemi nispeten özgürlükçü ve güvenceli bir yapı kurmuştu. Zaten yukarıda demokratikleşme kavramı altında kısaca değinilen sivil toplum canlılığı da bu temelden büyük ivmeler almıştı. Bu noktada anayasaya yönelen eleştiriler ise bir kez daha aşırı özgürlük ortamı, yürütmenin güçsüzlüğü ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını engelleyecek frenlerin bulunmadığı tezlerinden yola çıkıyordu. Oysa anayasada birçok sınırlama esasları yer aldığı gibi hak ve özgürlüklerin kullanımında şiddete izin veren hiçbir yön yoktu. Asıl önemlisi bu dönemde Anayasa Mahkemesi hak ve özgürlükleri koruyucu bazı kararlarının yanı sıra birçok antidemokratik yasa hükmünü anayasaya uygun bulmakta da tereddüt göstermemiştir. Bunları örneklemekte yarar var. Düşünsel özgürlükler alanında fikir suçları TCK 141, 142, 143, 312, 38 sayılı tedbirler kanunu, yabancı ülkelerde basılan eserlerin yurda sokulması ve dağıtılmasının Bakanlar Kurulu ya da İçişleri Bakanı'nca yasaklanabilmesi, Basın Kanunu 31, sinema filmlerinin çekim ve gösteriminin polis iznine bağlı olması, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu madde 6. Kişi özgürlüğü ve dokunulmazlıklar açısından ölüm cezası, TCK 11, katıksız hapis cezası, Askeri Ceza Kanunu, polisin konutlara girebilmesi, PVSK 20, siyasal güvenlik bakımından sakıncalılara pasaport verilmemesi, Pasaport Kanunu 22. Örgütlenme özgürlükleri bakımından izinsiz uluslararası dernek kuran, yöneten ve bunlara katılanların cezalandırılması. TCK 143. Derneklerin idarece her zaman denetlenebilmesi. Dernekler Kanunu 40. Yabancı derneklerin Türkiye'de şube açmaması ve uluslararası amaçlı dernek kurulamaması. Cemiyetler Kanunu 10. Okullarda birden fazla dernek kurulamaması. DK 4. Sendikaların uluslararası kuruluşlara katılma kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilebilmesi. SK 10. Siyasal partiler açısından Türkiye'de kültür veya dil farklılıklarına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri sürme yasağı SPK 89 ve buna aykırı davrandıkları gerekçesiyle iki partinin TİP ve TEP laikliğe aykırılıktan dolayı da bir başka partinin Milli Nizam Partisi temelli kapatılması. Sosyal haklar alanında memurlar için grev yasağı DMK 27 devlet personeli sendikalarının grev girişimlerini destekleyememesi. DPSK 14. Sadece toplu sözleşmeyle bağlı işçi kuruluşlarının grev yapabilmesi ve önceden uzlaştırma yolunun denenmesi zorunluluğu. 275 SK madde 19. Grev yasakları. Yargı düzeniyle ilgili olarak sıkı yönetim halinde MSB'nin sıkı yönetim mahkemeleri kurmaya yetkili oluşu, SYK 11, sıkı yönetim öncesinde işlenen suçların sanıklarının da bu mahkemelerde yargılanması. SYK 13 ve benzerleri. Bunlar da gösteriyor ki özgürlükler pratiğinin gerçek yüzü özgürlük anarşisi değil, bazı anayasal kurumların otoritarizmi az bulma ve besleme tavrıdır. Buna karşılık ülkede anarşi ve terör yok değildi, giderek de tırmanıyordu. Anayasanın kurumsal zaafı bu gibi durumlara karşı tek çare olarak sıkı yönetimi öngörmüş olması, sivil bir yönetim olan olağanüstü hali yalnız doğal afet ve benzer durumlar için düzenlemiş bulunmasıydı. Madde 123. Askeri güç sivil otorite ilişkileri açısından bu eksikliğin önemi daha da iyi anlaşılır. 1960 ve 1980 askeri müdahalelerin sıkı yönetimli bir ülkeden doğmuş olmaları dikkat çekicidir. İç güvenliğin silahlı güçlere bırakılması ister istemez askerlerin siyasallaşması sürecini de hızlandırmaktadır. Fakat bu açıdan asıl üzerine durulması gereken kurum Milli Güvenlik Kurulu'dur. Milli güvenlik kavramının esnekliğinin sağladığı olanaklardan da yararlanan bu kurul, zamanla öğrenci olaylarından işçi hareketlerine kadar çok geniş bir toplumsal siyasal alanı kendi görev çerçevesi içinde saymıştır. Kuruldaki asker üyeler anayasa eleştirisi ve önerilerinde bulunmaktan da geri kalmamışlardır. Bir askeri müdahale sonucunda 27 Mayıs anayasallaştırılan MGK'nin asker üyeleri böylece sivil rejim ve kurumlar üzerinde zamanla artan bir denetim olanağı elde etmişlerdir. Sivil anayasal sisteme yerleştirilen bu kurul adeta asker üyeler için bir siyaset okulu, sistemin kendisi içinde bir zaman ayarlı patlayıcı işlevi görmüştür.